Ayrım 33, tarih boyunca polis kışkırtmaları, Bernard Thomas, sayfa 404. Olabilen bütün korkutma girişimlerine karşın kıyıcı General Bele ve şeytansı McParlan'a karşın bir yıl sonra grevciler hala dayanıyorlardı. Her yerde bulunan dev Big Bill'in öfkesi boşa gitmiyordu. Bununla birlikte birden 4 Haziran 1904'te Independence Station'da daha ağır bir patlama oldu. 14 sarıyı biçti. Düzenlemeyi yapan bu kez başka bir ajan, yüzü ay gibi yuvarlakça Henry Orchard adlı bir adamdı. Bu olay en sonunda Batılı Madenciler Federasyonu'nun başkanı Moira karşı askeri gereklilik bahanesi altında bir tutuklama müzekkerisi çıkarılmasına olanak verdi. Oysa patlamayı düzenlemiş olmakla açıkça sekreter Big Bill suçlanır görünüyordu. Burada romanın tam içine giriyoruz. Moir tutuklandı. Big Bill'i yakalamaya gelince yetkililer çok kuruntuya kapılmıyorlardı. Gecelerini pencerelerden atlayarak, arka avlularda koşarak, devriyelerle saklambaç oynayarak ve risalelerle yiyecekler dağıtarak grevcilerin eylemlerini birbirine bağlamak için hummalı bir faaliyet içinde geçiren Big Bill, yılını maden işçileri kampından maden işçileri kampına gidip gelmekle geçirmişti. Geceleri yolculuk ediyor, randevular veriyor, genellikle askerlerce işgal edilmemiş tepelerin üzerinde güvenli gözetleyicilerin koruyuculuğu altında karanlık içinde mitingler yapıyordu. Herkes onun kendisini kolayca ve olasılıkla sağ olarak yakalatmaya razı olmayacağını biliyordu. Oysa dostu Moyer'in Telluri'de tutuklanmış olduğunu ve Denver'a götürüleceğini öğrenince onu düşmanların içinde desteksiz bırakmaya dayanamadı. Gösteriş zevkinden olduğundan çok duygulu ruhundan dolayı haklı görülen bu tür taşkın işlerin adamıydı. Denver garında Moyer 20 askerle çevrili halde trenden inerken Big Bill onu bekliyordu. Sakince ona doğru ilerledi ve sanki çevrede hiçbir üniforma yokmuş gibi, sanki kendisi resmi, paralı, gizli ya da hayali polislerle aranmıyormuş gibi onun elini sıktı. Sonra Moyer'ın elini hala tutarak yanında yürümeye koyuldu. O zaman maden ocağının baş kahyalarından biri onun omuzuna vurma beceriksizliğini gösterdi. O grevcilere karşı en saldırgan görünmüş olanlardan biriydi. Bill geri döndü, onu tanıdı, öfkeden al al oldu ve koca yumruğunu hainin iki kaşının arasına savurdu. Adam yıkıldı. Askerler tüfeklerinin dipçikleri kalkık atıldılar. Birisi silahını devin karnına dayadı. ''Haydi ateş et bok herif!'' diye gürledi Big Bill. Öbürü cesaret edemedi. Bir subay askerleri yatıştırdı. Elinin uzandığı yerden her geçenin yüzüne yumruğunu indiren dev bol bol sopa vurularak bir hücreye atıldı. 2 ay geçti. Bu kez Orchard cinayeti sayesinde McParlan ve Maden Sahipleri Birliği hiç değilse bu rahatsız edici iki yurttaştan kurtulmayı başarabileceklerini düşünüyorlardı. Heyhat, Amerika dahi demokrasidir. Seçimler yapıldı. Kasım 1904'te Vali Peabody, Maden Sahipleri Birliği'nin candan bağlı bu adamı yenildi ve onun sayesinde birikebilmiş olan yasaya aykırılıklar ortadan kalktı. Hemen hemen doğru bir adam onun yerini aldı. Mal sahipleri sarsıldılar. 1 Aralık'ta sanrılar yaratan bir grevden 15 ay sonra çalıştırdıklarının isteklerine boyun eğdiler. 8 saatlik gün için en az 3 dolar kabul edildi. Big Bill ile Moyer salıverildiler. Ama destan burada kalmadı. Çalışmanın yeniden başlaması Harry Orchard'ı, bu ablak suratlı kışkırtıcı ajanı, Independence istasyonunun 14 sarısının katilini işsiz bırakmıştı. Idaho'ya yakın küçük Caldwell şehrine gitti. Orada başka bir eski vali, az önce halkçılar tarafından iktidara getirilmiş, sonra 1899 grevleri dolayısıyla ulusal muhafızların çağrılması sırasında azınlığa düşürülmüş olan ve dolayısıyla işçilerce nefret edilen Frank Steunenberg yaşıyordu. Orchard kendisiyle birlikte bir bomba yapımı için gerekli her gereci içine alan küçük bir valiz götürüyordu. Sendikacılara karşı olan kininden ateşlenerek, bölgeyi saran şiddet psikozuyla sürüklenerek, en çok para verenlerin yani patronların hizmetinde cinayet işleme zevkini içine yerleştirmiş olan kurnaz sapıklıkla çekilip götürülerek, görünüşte hiçbir ödevi olmaksızın hareket ediyordu. Planı bir tür şeytansı deha ile işlemeye başladı. Bu bir yarı delinin planıydı. Steinberg'i öldürmek ve bu cinayetin sorumluluğunu Batılı Madenciler Federasyonu'na, öbür adıyla Inner Circle'a yüklemek. 5 hafta süresince Saratoga Hotel'de Tom Hogan takma adıyla valinin gidiş gelişlerini gözledi. Sonra 30 Aralık 1905'te bombasını onun evinin giriş yeri parmaklığının yanına yerleştirdi. Kapıyı iterek Steinberg'in kendisi mekanizmayı harekete geçirecekti. Böyle oldu. Patlamasında Orchard hemen hemen otelin barına dönmüştü. Kimse ondan kuşkulanamazdı. Maden Sahipleri Birliği'nin bir temsilcisine bu ancak maden işçilerinin bir vuruşu olabilir diye belirtti. İş iyi hazırlanmış görünüyordu. Bir yurttaşlar komitesi kuruldu, bir miting düzenlendi ve katili meydana çıkaracak olana $25,000 ödül verileceği bildirildi. Burada Orchard'ın davranışı daha da şaşırtıcı oldu. Mitinge gitti, söz aldı ve kendisinden kuşkulanıldığını bildiğini söyledi. O denli diretti ki sonunda istediğini elde etti. Gerçekten kuşkulanılan kimse olma ve hapse atılma. Hücresine ıslık çalarak girdi. Hesabı dolambaçlı ve dileyince makyavelikti. Maden Sahipleri Birliği'nden herhangi bir temsilcinin kendisiyle temasa geçeceğine bahse girmişti. Bunda yanılmıyordu. Denver'da Molly McGuire'sın adamı McParlan patlamayı ve tutuklamayı gazetelerden öğrendi. Hemen bir ilham doğdu içine. Orchard onu bekliyordu. Telefonuna sarıldı ve Maden Sahipleri Birliği'ni buldu. ''Size sözünü ettiğim ama varlığını bulmakta başarısızlığa uğranılan o terörcüler topluluğu öyküsünü Inner Circle hatırlıyor musunuz?'' dedi. ''Steinberg'in öldürülüşünü gördünüz mü? Bu kez onları ele geçiriyoruz. En sonunda Maden İşçileri Federasyonu'ndan kurtulabileceğiz.'' Önce biraz şaşıran patronlar onun tasarısını kabul ettiklerini bildirdiler. 8 Ocak'ta McParlan yaşının izin verdiği kadar çabuk Boise, Idaho'nun yeni valisine koştu. Maden Sahipleri Birliği'nin temsilcisi olayı aydınlatmakla görevlenmeyi elde etmekte hiçbir güçlük çekmedi. Hatta şimdilik kaydıyla kendisine birkaç bin dolar da verdirdi. Sevinçli yüzü rahat bir gülümsemeyle aydınlanan Orchard zindanının dibinde sabırlıca saatleri sayıyordu. Öngörmüş olduğu tetik uğursuz bir şekilde düşecekti, buna güveniyordu. Olaylar bir nokta dışında ona hak verdiler. McParlan'ın her pazarlığa girmeden önce onun iyimserliğini kendisine kırdırtmak isteyecek kadar kurnaz bir tilki olacağını düşünmemişti. Gerçekten Pinkerton'ın yüksek yöneticisi onu 10 gün kadar yiyecek içecek olarak yalnız kuru ekmek ve su ile devlet cezaevine attırdı. Kışkırtıcı 22 Ocak'ta oradan çıkınca gülümsemesi kaybolmuştu. McParlan elinde bir İncil onu bekliyordu. ''Bir günahlar ve cinayetler hayatından sonra asılmış ölmek dehşet verici bir şey.'' diye başladı. ''Suçlara itiraf ettirmek için bu anda yaptığınız gibi davrandıklarını sık sık gördüm.'' diye belirtti Orchard. ''Ne yazık ki sizin için bir cinayet işlediğimi hiçbir şey ispatlamıyor. Buna karşı iddiaları hiçbir şeye dayanmıyor.'' ''Bilirsiniz ki bazı hallerde bir kuşkulu bir davadan özgür çıkabilir.'' diye başladı yeniden. ''Özel olarak gerçeği bulmakta mahkemeye yardım ettiği zaman.'' ''Bunu biliyorum.'' ''Bu anda kaldığınız daha hoş bir yerde olmak istemez misiniz?'' Orchard boyun eğdi. Zaten sonraki buluşmada 25 Ocak'ta her şey üzerinde anlaştılar. ''Ben bu cinayetin yalnız kolu oldum.'' diye anlatmaya başladı. ''Beni kullananlar o topluluktandırlar.'' ''Nasıl?'' diyordunuz ona. ''Ha evet, Inner Circle. Aslında Batılı Madenciler Federasyonu'nun ve özellikle o şeytansı iki şefin, Big Bill ile Moir'ın başlarının altından çıkan bir iştir ki yaptığımın bedeli olarak onlardan $250 aldım.'' Bütün bunların nedeni neydi? Kuşkusuz para ve iyi bir iş elde etmek için Pinkerton'ın dikkatini üzerine çekme isteği. Fakat özellikle polis dalavereleri için bir sapıtmışın eğilimi. Aynı çağda Moskova'da yaşasaydı, Orchard Okrani'nin gözlerinde ağırlığınca altın değerinde olurdu. Burada Amerikan yasasını tanıdığından dalaveresi başarı kazanırsa, teşekkür olarak hiç değilse beraat etmiş olacağını biliyordu. Adının çevresinde yapılan reklamı daha sonra paraya çevirmek yeterdi. İlk konuşmaları sırasında Tanrı sizi görüyor, Tanrı sizi yargılıyor dedi MacParlan. İştenlikle pişmanlık duyduğunuzu biliyor, ruhunuzu kurtarmak üzeresiniz. Kıyametteki yargı gününde seçkinlerle birlikte Tanrı'nın sağında yer alacaksınız. Biri ev bark sahibi olan bu iki cani arasındaki konuşma görüldüğü gibi bir mizah duygusundan yoksun değildi. İki suç ortağı itirafı en ufak ayrıntılarıyla hazırlamak için bir ay geçirdi. Çok geçmeden Colorado'da ya da Idaho'da Orchard'ın suçlanmadığı bir cinayet kalmadı. Tümü 18'di. O hepsini maden işçileri çetesi hesabına işlemişti. Ne olursa olsun şimdi MacParlan'ın ilgilenmeleriyle lüks bir şekilde yaşıyordu hapiste. Bol bol besleniyordu ama bazen aşırı melankoliye tutuluyordu. O zaman üstün dedektif kaygılanıyordu. Federal adalet çok sonra bile olsa Pinkerton ajansı üzerine bir soruşturma sırasında onun savcı yardımcısına hitap eden oldukça tatlı bir mektubunu bulacaktır. Orchard ile olan sıkıntı şu ki o yeryüzünün en büyük canilerinden biri olduğunun farkında değil. Bununla birlikte onu iyi kullanmak gerekir ve moralini yükseltmek için başka bir cezaevine naklinin yararlı olacağını düşünüyorum. En sonunda her şey hazır oldu. Chicago'da 27 Haziran 1905'te Daniel De Leon, Chicago kurbanının dul eşi Lucy Parsons ve başka birkaç kişiyle Birleşik Devletler'in gelecekteki ilk ulusal sendikalarından birini Industrial Workers of the World, IWW kuran Meyer ile Big Bill Haywood'a karşı bir soruşturma açıldı. Küçük bir güçlük daha vardı. Avları komşu eyaletteydi ve Amerikan yasasına göre bir sınır dışına atma müzekkeresi olmazsa hiçbir şey onu Boise'e gelmeye zorlayamazdı. Ne MacParlan ne de Maden Sahipleri Birliği bu denli küçük bir şey için sıkılamazlardı. 17 Şubat 1906'da Big Bill'li Moyer'i ve suç ortağı olarak belirlenmiş birini Pettibone'u düpedüz kaçırttılar. Bileklerinde kelepçeler ve bacaklarında zincirlerle Union Pacific Railroad'dan ısmarlanan ve tepeden tırnağa silahlı bekçilerle doldurulan özel bir trene bindirildiler. Suçlananlardan her biri ayrı bir vagona konuldu ve tren hiçbir yerde durmadı. Yetkililerin akıllıca tedbirleriydi bunlar. Çünkü sendikacılar şeflerinin hileli bir davanın kurbanları olma tehlikesine koşmasını istemediklerinden onları kaçırtmaya çalışmış olabilirlerdi. Ancak bu tutuklamalar gözden kaçmadı. En tutuculardan AFL hariç yepyeni IWW gibi en ihtilalcilerine dek bütün işçi örgütleri birleştiler. New York'tan San Francisco'ya değin mitingler, yürüyüşler birbirini kovaladı. Üç adam mahkum edilince ayaklanmaya çağıran risaleler ve gazeteler binlerce nüsa olarak dağıtıldılar. İhtilal için paralar aramaya gelmiş olan Maxim Gorki, Birleşik Devletler'den geçerken onlara gazetelerden yayınlanan bir destek telgrafı gönderdi. Jack London, Idaho'nun belli başlı kişilerine karşı zehir zemberek bir makale yazdı. Toplanan paralar 87 bin dolara ulaştı. İşçiler böylece o zamanın en iyi genç avukatlarından birinin Clarence Darrow'un hizmetlerinden yararlandılar. Genel iklim doğrusu daha az elverişliydi. Birleşik Devletler Başkanı Theodore Roosevelt sanıkların istenmeyen yurttaşlar olduklarını ilan etmişti. The Outlook dergisine verdiği bir konuşmada Western Federation of Miners'ın Pennsylvania'nın Molly Maguire'sına benzediğini düşünüyorum dedi. Saflarında namuslu, dürüst ama çok sayıda aptal insanlar vardır. Bundan kuşkulanmıyorum. Molly Maguire's olayındakinden daha çok kuşkulanmıyorum. Fakat onları harekete geçiren zihniyet ve bizi sosyal ve ekonomik adaletsizliğe karşı bir ihtilale zorlamak istemesi, bir posta arabasına saldırmakta olan büyük yol kesici aydıtlara layıktır. Bundan şu meydana çıkıyor ki, Birleşik Devletler Başkanı'nın kendisi Molly Maguire's masalına inanıyordu ya da inanır gibi yapıyordu. Big Bill basında açık bir mektupla Roosevelt'in davanın gidişi üzerine etki yapmaya çalıştığı karşılığını verdi. İstenmez kimse olarak temizlenmemi telkin ediyor diye yazdı. Chicago'da protesto olarak dev bir yürüyüş yapıldı. Göstericilerin taşıdığı pankartlarda şu okunabiliyordu: "Ben istenmeyen bir yurttaşım." Duruşma tarihi 7 Mayıs 1907 olarak saptandı. halkça çok sevildiğinden üçünün en suçlusu olan Big Bill ötekilerden ayrı olarak yargılanacaktı. Bir avuç sendikacıyı ve sosyalisti benzeri kötü durumlardan kurtarmış olmakla önceden tanınan Clarence Darrow son derece kötümserdi. O çevresinde dönen bütün dolapları da biliyordu. McParlan Vali Gooding'e bu avukatın sosyalist olduğunu ve serbest aşk yaptığını haber vermişti. 10 Nisan'da aynı vali Başkan Roosevelt'e bir mektup yazmıştı ki bunda şu ürküntü verici satırlar okunuyordu. Size No. 21'in bir yılı aşkın bir zamandır devletin yani Idaho'nun hizmetinde bulunmuş olan bir Pinkerton gizli ajanının birçok raporunu gönderiyorum. Bana her gün raporunu verdi. Ona kesin bir güvenim vardır. Çalışması bizim için son derece değerli oldu. Savunma avukatlarının öylesine tam güvenini kazandı ki ona Haywood'u yargılayacak olan jüri üyeleri üzerine bölgede bir soruşturma yapma işi verildi. Bu iş onların geçmişlerinde sanığa karşı zarar verebilecek her unsuru meydana çıkarmaktan ibaretti. McParlan'a savunmanın yeğlediği jüri üyelerinin adlarının bulunduğu raporlar gönderiyor düzenli olarak. Gooding'in Enrika'ları anlaşılabilir. O Idaho'nun iş adamlarının bağdaşığıydı. Fakat yasaya aykırılıklarını Birleşik Devletler'in başkanına açıkladığı saflığı, anlayışı aşıyor. Öyle ki bu sonuncusu itiraz etmeyi iyi bulmuyor bile. Bundan bu davranışı normal bulduğu sonucunu çıkarmak gerekir. No. 21 aslında değerli bir ajandı. Clarence Darrow'un savunması için hazırladığı stratejiyi noktası noktasına McParlan'a ve valiye haber veriyordu. Onlara adını vereceği tanıkları ve Orchard'ın tanıklığını hiçe indirmek için hazırlanan planları bildirdi. Bir gazetecinin Murder Town yani cinayet kenti adını verdiği Boise'de en çılgınca söylentiler dolaşıyordu. Basının uydurduğu dedikodular çoktan ateşlenmiş zihinleri daha da kızıştırıyordu. Inner Circle terörcülerinin Bill Haywood'un mahkum olmasının öcünü yeni bir öldürmeler dalgasıyla almaya hazır oldukları söyleniyordu. Avukat tanıklık yapamasın diye hemen hemen her yere kiralık katiller dikmişti. Orchard iyice tanıklık yaptı. 6 uzun gün boyunca 19 adamı, Steinenberg'i de sayarak, Inner Circle'ın ve özellikle Bill Haywood'un emri üzerine nasıl temizlediğini anlattı. Bu söylediklerini desteklemeye kimse gelemedi elbette. Clarence Darrow kendi yanından Orchard üzerine öğrendiklerini serdi. İki karılı alkolik kumarbaz, hastalık halinde yalancı polis ihbarcısıydı. Başka davalar sırasında başka eyaletlerde daha önce işlemediği cinayetleri itiraf ederek adalete hakarette bulunmuştu. Grev süresince Maden Sahipleri Birliği'nce parayla tutulmuştu. Patlamadan önce Independence istasyonu çevresinde dolaştığı görülmüştü. "Patlayıcı maddeyi koymam için bana para veren Haywood'dur," diye karşılık verdi Orchard. "Bununla birlikte o tarihte Maden Sahipleri Birliği'nden iyi para alıyordunuz değil mi? Bununla birlikte McParlan aynı tarihte birliğin hizmetinde değil miydi?" Biraz daha sonra suçlayıcı rolünde bulunan Senatör Bora Orchard'ı övmeye koyuldu. McParlan'ın iyilikçi etkisi altında değişmişti. Tanrı'ya inanıyordu. Artık yalan söylemiyordu. Dava 3 ay sürdü. 3 ay süresince bütün Amerika'nın dikkati Boise üzerine çevrilmiş oldu. Çünkü suçlanan sadece Haywood değil, bütün işçi hareketiydi. Bu iyi biliniyordu. Zaten Clarence Darrow'un 12 saat süren savunma sırasında ortaya attığı da buydu. "Eğer Haywood'u öldürürseniz o ölümlüdür, ölecektir. Fakat size demek isterim ki 10 milyon insan Haywood'un mezarının üzerinde bıraktığı hareketin bayrağını oradan kapacak ve hapislere, dar ağacına ya da kurşunlara karşın, kovuşturmalar, jürilere ya da mahkemelere karşın bu elleri güçlü adamlar onu en son zafere dek taşıyacaklardır." Sonra oturmak için döndü, Bill'e doğru eğildi. "Sizin suçlu olduğunuzu ilan etmeyi beklemek gerekiyor," diye mırıldandı. 28 Temmuz sabahı gün ağarırken jüri görüşmek için çekildi. Saatler geçti, hemen hemen 20 saat. Duruşma salonuna döndükleri zaman yargıç törensel olarak sordu. "Sayın jüri üyeleri, bir karar üzerinde anlaştınız mı?" "Evet." Kağıdı yargıcı uzattılar, o da zabıt katibine verdi. "Biz jüri üyeleri William D. Haywood'un suçsuzluğunu bildiriyoruz." Ocak 1908'de ikinci dava sırasında Pettibon aynı karardan yararlandı. Moyer'i yargılamayı reddettiler. Orchard'a gelince bilgilice Dalavere'sinin yıkılması onun için uğursuz oldu. Adalet öcünü ondan aldı. Önce asılmaya mahkum edildi, sonra cezası ömür boyu hapse çevrildi. 1954'te 88 yaşında cezaevinde öldü. 33. ayrımın sonu. Sayfa 414.